Ayrım 2. Yalancı Tanıklar Kahvesi. Vedat Türkeli. Sayfa 13. 1. Bölüm 1. 60'lı yılların Ankara'sında üniversitede dil tarihte başlamıştı Salih'le arkadaşlıkları Muhsin'in. Salih İngiliz edebiyatında, o felsefedeydi. İkisi de fakültede okumaktan çok Türkiye devrimini nasıl gerçekleştireceklerinin telaşlı arayışı peşine düşmüş gençlerin arasındaydılar. Ateşli özlemle bekledikleri devrimin yolunu kesmeye kalkışmış faşistlerle savaşmaktan daha önemli ne olabilirdi ülkenin o günkü koşullarında? Üniversitelerde kürsülere çökmüş çoğu kişilerin, kuşaklar boyu yutturdukları masallara, gençlerin bugün de katlanmalarını bekleyenlere, yılların birikmiş öcünü alır gibi giderek artan alaylı bir başkaldırmayla bakıyorlardı. Yeni kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda toplanmaya başlamışlardı. Yaşamdaki kavgadan, o kavgaya yol gösteren Bir Günlerin Yasak yayınlarından öğreniyorlardı, artık ne öğreniyorlarsa. Az şey öğrendikleri de nasıl söylenebilirdi ki? Ülkenin yasaklarla karartılmış yarım yüzyıllık geçmişinde yer altında yürütülen kavgaları bilmedikleri için her buluşunu yeni sanan 18-20'lerinde özgün teorisyenler bile çıkıyordu. Kimi gruplardaki sıkı devrimci gençlerin iktidara geçtiklerinde cumhurbaşkanlığı, başbakanlık gibi üst düzey yöneticilikleri aralarında paylaştıkları söyleniyordu. Baştan beri Salih'le birlikte oldukları için bu karmaşada pek bocalamış sayılmazdı Muhsin. Salih daha ortaokuldayken komşuları olan bir basım evi dizgicisinin Tahsin amcanın verdiği kitaplardan bir şeyler kapmaya başlamış. Adamın genç denilecek yaşta kanserden ölümüne kadar sürüp giden bu ilişki epey şey kazandırmış ona. Bulgaristan göçmeniymiş Tahsin amca. Akşamları rakıyı fazla kaçırdı mı Salih'in bilmediği bir eski örgütten adam komünistim dediğine göre TKP olmalıydı. Başka bir devrimci gizli örgüt var mıydı ki o günlerde? Söz açar, söve saya birilerini suçlarmış. 13'ündeki Salih'e 6 yaşlarındaki kızına enternasyonali öğretmiş, birlikte söylerlermiş. Emekçilerin sınıf kavgasından, sınıf bilincinden, örgütlü çalışmaktan söz edermiş. Bahri Hazer, Salkım Söğüt şiirlerini okurmuş ara sıra Nazım'dan. Nazım'ın asıl kimliğini, edebiyatta devrimci devinimdeki yerini yıllar sonra öğrenmiş Salih ya, epey iz bırakmış gencecik kafasında bunlar demek ki. O karmaşık günlerde yolunu seçerken paldır küldür atılmıyor, sağlam bir ölçüye bağlı kalmaya çalışıyordu. Toplantılardaki konuşmalar sırasında bu ilkeli tutumu daha ilk gün Muhsin'in gözünden kaçmamış, yakınlık oluşmuştu aralarında. Öğleleri piknikte, akşamları kalem, tavukçu, kiminde Buhara meyhanelerinde birlikte oluyorlardı çoğu kez. Salih partiye girmemişti ama bir sürü kişiyi tanıyordu tiplilerden. O yüzden de o konuşurdu. Muhsin söze karışmazdı pek. Konuşmayıp dinlemesinden polis midir diye kuşkulananlar bile olmuş. Salih'e demişler bunu. Gülmüş. Siz asıl konuşan polislerden korkun demiş. Üniversitelerde boykotlar başlayınca tip yöneticileri bir kışkırtmaya düşürüp partiyi kapatırlar korkusuyla ilgi göstermemişlerdi. Gerze'de tütün, Kastamonu'da sarımsak üreticileri mitingler yapıyorlardı. Elmalı'da kendinden gelişen toprak işgaline tipli gençlerin coşkuyla gidip katılmalarına il örgütü de arka vermiş, genel merkezin tutumu aynı kapatılma korkusuyla bizi bu olaya karıştırmayın olmuştu. Tabandaki gençlerle üstteki yöneticiler arasında çatlaklar genişlemeye başlamıştı. İstanbul'da Kavelle, yasa dışı başlayan işçi eylemleri, diskin kurulmasından sonra gün günden artarak tüm Haliç kıyılarındaki büyük endüstri kuruluşlarını, çok sayıda fabrikayı kapsayan direnişlere, Türk Demir Döküm'de işgal eylemine derken, İstanbul iyice karışmış abi, boş, bu ülkede bir şey çıkmaz oradan. Saçmalıyorsun arkadaş, bu iş işçilersiz olur mu? Hangi şeyi işçiler yapmış bu ülkede oğlum? Türk İş'ten diske işçi akımını durdurmak, ürkütücü gelişmeyi önlemek için daha yeni yapılmış sendika yasasını kuşa çeviren düzeltmeler çabucak yasalaştırıldı. Türkiye işçi sınıfının tarihsel görkemli devinimi 15-16 Haziran olayları patlak verdi. Bu karanlık gidişin bir kıvılcımla parlayışı biçiminde İstanbul'a yürüdüler. Türk İş'e bağlı çeşitli fabrikalardakiler de katılıp destek veriyorlardı eyleme. Fabrikalar kamu kuruluşu olarak Türk İş'e bağlıydı. Ankara'da disk yok gibiydi. Olmuyordu böyle şeyler. İşçi sınıfımız örgütlenecek, bilinçlenecek de devrimi yapmak fakültelerdeki öğrencilere kalmıştı. Yeni bir 27 Mayıs patladı mı? Tamam. Ben sana söyleyeyim arkadaş. Ordu gerçek el ele verip bitirecek bu işi. Olmadı bir daha. Sonunda olacak. Küba'da da böyle olmadı mı? Ama Küba... Muhsin'in Salih'le partiye girmeyi düşünüp tartıştıkları sıra tipteki parçalanma açığa çıkmıştı. Kötü mü oldu? Bu parlamentarizm çıkmaz yolu oğlum. Ardından çorap söküğü gibi özellikle öğrenci kesiminde birbirinden türeyen bölünmeler de yayılınca şaşkın, biraz da suskun kaldılar bir süre. Kürtler çıkmıştı ortaya bir de. Ayrı baş çekip bir Kürt örgütünde birleşme peşindeydiler. Şaşırmış, yadırgamışlardı bu davranışı. Nereden çıkmıştı bu Kürt ulusalcılığı? Sosyalizmi kurmaktı iş. Böyle bir sorun mu olurdu o zaman? DDKD'yi kurdular. Devrimci Doğu Kültür Dernekleri. Tamam, tartışacağız da bu Kürt işi de iyice karışık yani. Emperyalizmin parmağı olmasın. Salih ile en yakın iki arkadaştılar. Karşılıklı sevgiye, güvene dayanan tam bir yoldaşlık bağı oluşmuştu aralarında. Hemen her konuda birbirlerinin kafasındakini okuyup söylüyorlar, kiminde çıkan küçük takılmalar kısa bir tartışmadan sonra tam bir anlaşmayla bağlanıyordu. Hemen her gün birlikteydiler. Yeraltı çalışmalara çekildiklerini bildikleri kimi topluluklarla bir tür değerlendirme ilişkilerini daha deneyimli, çevresi daha geniş Salih, gizlilik kurallarını bozmadan hemen de her gün bir yerde, daha çok da fakültede buluştukları Muhsin'e açarak bir anlamda ikisi adına yürütüyordu. En kötüsü örgütsüzlüktür deyip bir örgüte bağlanmışlardı sonunda. Gözlerinin tuttuğu, tanıyıp güven duydukları bir genç arkadaşlar devini miydi bu? Ayrı ayrı gizli örgüt bağlantılarının içindeydiler artık. Antifaşist etkinlikler yapıyorlar, kimi faşist gruplarla kavgalara giriyorlardı. Parasız olduğu için lokantaya ancak Muhsin'in üstelemesiyle giderdi Salih çoğun. Sözleştikleri pikniğe gelmedi bir gün. Ne o gün ne ertesi günler fakültede de yoktu. Ara sıra geldiği meyhanelerde de görünmedi. Salih'in ilişkide olduğunu bildiği kızlar da sırasını düşürüp sormaya başladıklarına göre kimseyi de görmüyordu demek. Bir akrabalarında kaldığını biliyordu ya, neredeydiler, kimlerdi öğrenmemişti. Annesi Niğde'deydi. Küçük yaşta ölen kızının birkaç yıl önce yitirdiği sağlık emeklisi kocasının acısıyla tek çocuğuna, Salih'ine adamıştı kendini. Kocasının kendinin hasta bakıcılığından emekliydi o da, emekli aylıklarıyla oğlunu Ankara'da okutmaya çalışıyordu. Bildiği buydu. Örgütteki kimi arkadaşlarından gelen örtülü uyarılar kaygısını gidermişti ya, kızgınlığını azaltmamıştı. Gizliliği anlasa da kardeşi gibi Salih'in en küçük bir anıştırma bile yapmadan, biliyordu doğrusu oydu, ortadan kaybolmasını içine yediremiyor, kendisine güvensizlik sayıyordu. Hacettepe diş bölümündeki Reyhan'la o günlerde tanıştı. Birkaç gündür sinsice ağrıyan dişi için Hacettepe'den bir arkadaşı Iğdırlı Rüştü götürmüştü onu Reyhan'a. Kızın üvey annesi yanından uzak akraba olurlarmış. Iğdırlı, Azeri kökenli, orta varsal bir tüccarın, Ali Ekber'in ilk karısından tek kızıymış. Çok düşkün olduğu karısının genç yaşta bir araba kazasında beklenmedik ölümü, babasını, tüm sevgisini Reyhan'a adamaya yazgılı kılmış gibi, ne yoksul bir çiftçinin kızı olan ikinci eşine, ne ondan olan iki oğluna çok yakınlık göstermiş Ali Ekber Bey. Varsa yoksa kızı Reyhan'mış onun için, hem de erkek kardeşlerine, elinde büyüdüğü Halime ablasına, ikinci eşine anne demesine izin vermemiş adam, çok düşkün olan Reyhan'ı bile üzüp yakındıracak kadar... Bütün bunları Hacettepe'ye giderlerken yol boyu pek konuşkan olmayan Rüştü'den öğrenmişti Muhsin. Solcuymuş Reyhan ya, korkak solcuymuş. Babasındanmış o da belki. Hiç de sevilesi biri değilmiş babası denen herif aslında. Soyguncunun biri işte. Daha anlatıyordu ki bir rastlantı, merdivenlerde Reyhan'la karşılaştılar. Bırakıp geldiği bir toplantıya yetişmek için telefonda sözünü ettiği Muhsin'i tanıtıp hemen döndürüştü. Koridorda koşturur gibi giderken dişini soruşturmaya başlamış kızı inceliyordu Muhsin. Belli ki işi çoktu. İnce uzun yapısı, buğdaysı yüzü, kişilikli görünümüyle çekiciydi. Şimdi bu kızın önünde acıya dayanamayıp bağırırsam, korkulu utancıyla tedirgindi ki, gösterdiği koltuğa oturup ağzını açtığında, kızın elinde aygıtlar, üzerine diktiği açık mavi gözleriyle siner gibi oldu. Ağrıyan dişe titiz bir özenle dokunarak tüm dişleri inceledi Reyhan. Birinde küçük çürüğü doldurdu hemen. Ötekine geçici dolgu yaptı. Dişleri kesip temizlerken de dolguda da özenliydi. Pek bir acı duymamıştı Muhsin. Özellikle diş etlerini fırçalaması konusunda uyarıda bulundu Reyhan. Hafta sonuna gün verdi denetim için. Geçmiş olsun deyip başıyla selamlayarak gene koşturur gibi çıktı odadan. Bir kez bile gözünün içine bakmamıştı kız. Hacettepe'den Sıhhiye'ye yürürken epey düşündü Reyhan'ı. Kızın yüzü biraz Nahide'ye benziyordu sanki. Bu daha güzel ama. Pek de değil. Ne yapıyordur o aptal kız? 6 yıl kadar önce liseyi bitirip İstanbul hukuka girince geldiklerinde kendileri de kalabilsinler diye babasının iş yaptığı yağ peynir tüccarı Kaşif Bey'in Süleymaniye'deki kiralık büyük katı tutulmuştu. Üstlerinde ev sahipleri oturuyordu. Kızlarıydı Nahide. Lise sondaydı. Hukuka gitmek istiyordu Hafız Hanım da. Bu adı Muhsin takmıştı kıza. 5 vakit namaz kılıyor, ilahiler söylüyor, çoğu cuma geceleri okuduğu Kur'an bütün evi inletiyordu. Sesi pek batıcı değildi bereket. Koyu sofu babasının kızıydı tam. Dedeleri oflu bir imammış. Cumhuriyetin kuruluşunda şapka giyme davasında idamdan güç sıyırmış. Başı örtülüydü ya, İstanbullu olan anne Naciye Hanım pek titizlenmiyordu belli ki, saçları kâkülü görünüyordu genellikle ama Reyhan'ın benzeri cin gibi gözleri, daha ilk bakışta vermişti notu, gözü göz değildi bu Hafız Hanım kızın, tam ninemin dediği, Belfecri okuyor. Her karşılaştıklarında ara sıra kaçırsa da Muhsin'e dikiliyordu gözleri, dişçi hanımın gözleri salt ağzımızın içine dikildi. Bir kandil akşamı elinde helva tabağı ile kapıya gelen çıtı pıtı liseli Nahide başka, dişçi hanım başka. İçeri buyur edip, sokak kapısını da iteleyiverip, kız hani kollarıyla olmaz gibisine yaptıydı da, bu uğultu ne? Duraladı. Sıhhiye'den Kızılay'a öğrenci kalabalığı akıyordu. Olay var. Bakındı, tanıdık bir yüzde yoktu geçenlerin içinde. O da Kızılay'a yürüyecekti ki ileride polisin saldırısıyla dağılıp kaçışmaya başladı öğrenciler. Dişi de gene ağrıyacak mıydı ne? Orada evinin arkasına saptı. Necati Bey Caddesi'nden Maltepe'deki evinin yolunu tuttu. 2 odalı güzel bir giriş katıydı evi. Kapıdaki kutuda mektup baktı. İçeri girince gidip karyolaya sırt üstü bıraktı kendini. Uyudu. Günler uzamış gibi geçmiyordu bir türlü. Dişinde ağrı yoktu da Reyhan'a takılmıştı. Nahide'ye de takıldındı. Nesine takıldım? Kızlara yapışıp kalıyorsun. Devrimci için kızlar tehlikeli biraz. O da devrimci ise sorun olmaz belki ama ne bileyim. Salih demişti bunu. Takılıp kaldın mı boku yedin yani. Nahide aptalın tekiydi. Eve kaçamak çekip öpüşmeler, sıkmalar, eteğinin altına bir türlü izin vermemişti. Sesli okuduğu Kur'an'la alay ettiğini görünce de karanlıkta fısır fısır konuşuyorlardı ara sıra. ''Tövbe tövbe, sen Allah'ı mı yatsıyorsun?'' demişti. Damarına basmak için ''Allah mı, kim o?'' demişti Muhsin. ''Tövbe Celle Şanühü'' deyip fırlamıştı kız. Uğramadı bir daha da. Kaçtı. Uzak durdu. Çatılan kaşları da hiç gevşemedi. Eskisinden de sık okumaya başladı yukarı katta Kur'an'ı Hafız Hanım. Hem de en yüksek perdeden. Günahlarını bağışlatacak. Evdekilerle vedalaşıp İstanbul'dan ayrılırken kapıda karşılaştıkları kıza başıyla soğuk bir selam verip geçmişti. Gözleri biraz kızarmış gibiydi Nahide'nin. O karşılaşma rastlantı değildi belki de. Kız kollamıştı. Elini bile sıkmadık. Günahlarıyla baş başa bıraktık Hafız Hanım'ı. Salih kadar yakışıklı sayılmazdı ya, ortaokuldan beri epey işler becermişti o da. Liseye geçtiği yıl ilçede komşuları tapucunun ortaokul sondaki kekeme kızını bahçede çamaşırlığın arkasında küpün dibine yatırıvermişti. İş bitip de kız ağlayınca korkmuştu. Kan geldi biraz. Kızlığı bozuldu belki de. Babası İzmir'e atandı. Beni Antalya Lisesi'ne gönderdiler ilk yıl. İlçede lise açılmamıştı daha. Ertesi yıl lise açılıp da döndüğümde yoktu kız. Nerededir şimdi zavallı? Nesi zavallı? Gözü açıldı, kötü mü? Kekemeliği de geçmiştir belki. Gülersin. Ya ablanın gözünü açsaydı biri mahallede? Tulukçuların kızı evde mi kalırdı? Yamarlardı birine. Antalya'da okurken de genel eve gitmeye kalktılar birkaç arkadaş. İri yarı ayı Nihat'ı aldılar, bizi sokmadılardı. Büyüdüğümüzü tatilde gittiğim, aklına koymuştu giderken, Mersin'de kanıtladıktı neyse. İnsan takılıyor işte. Bir iki kez Bent Deresi'ne uğramıştı burada. Tatsız bir doyumsuzluktu o da. Aylardır bir halt ettiğimiz de yok. Allah belasını versin bu içimizdeki hergeli hayvanın. Dünya, ülke ne durumda? Bizim kafamız nereye sapıyor? Her gün bir yanda bir olay patlayıverirken kitap okumak da gelmiyordu içinden. Dağlarda vuruşa vuruşa peşimize taktığımız köylülerle birlikte kentlere inilecekmiş. Dün akşam mülkiyelilerde fiskos duymuştu ilk kez. Aklı kesmemişti pek. Bizim köydekilerin başına da ben mi geçeceğim? Kim gelir ardımdan? Tulukçuların Muhsin eşkıya olmuş diyecekler. Köyde bizim pehlivan Ali ile berber Mustafa beni severler. Onlar bile gelmez valla. Kanım sancıp duru abem, damağa çıkamam ki ben, diyeceği o berber Mustafa'nın. Güldü. Pehlivan Ali kara kucak iyi güreşir ama düz tabandır o da. Yürümeye gelemez. İlk yetiştirecekleri de Hacı Bey amcaları olur. Şoför Emin var. Sinemaya düşkünlüğüne kızıp söylendiği için babama gıcıktır. Kovboy filmlerinin, Güney Amerika'da uyduruk savaş, dağlarda çetecilik filmlerinin hastası. O kalkar film çevirir gibi dağa çıkmaya belki de. O da esrar çekmeden duramaz. Gülmek geliyordu gene içinden. Saçmalama. Kim dağa çıkar bunlarla? Senden kimsenin bir şey istediği de yok, isteyeceği de. Bizimkiler gerçekçi. Aslında bizim orada olmaz o iş. Doğuda diyorlar. Oraları biliyor musun? Güney Amerika'daki gibi olacak yani. Küba filan. Çin diyorlardı bir de. Doğu oralara mı benziyor? Salih'in de yanaşacağını sanmıyorum. Boşta değildi bu sözler. Teknik üniversitede polis kurşunuyla, Beyazıt alanında güpegündüz bir sivil ajanın kurşunuyla öğrenciler öldürülmüştü. Kentler devrimcilerin tuzağı, dağlara çıkıp kapının ziliyle fırladı. Niyeyse gergindi açarken. Kapıcıymış. Allah belasını versin elektriğinin de, suyunun da, faturalarının da. Çabucak toparlanıp çıktı evden. Başörtülü iki kız yürüyordu karşı kaldırımda. Her yerde bu bürümcüklü kızlar. Bunlar da kaçıveriyor mudur? Tövbe celle şanühü deyip. Allah'a karşı çıkarsan kaçar. Annen duysa Allah'ı yatsıdığını ne yapar? Yüreğine inmemişse şakkadak düşüp bayılır zavallı kadın. Ne yapacak? Nedim Hoca haklı belki de. Devrimci olmak halk karşısında bu tür batıcılıklara kalkışmak değil. Nedim Bey de nice yıllar sonra öğrenmiş bunu ama. Antalya'dan kent lisesine döndüğü yıl psikoloji felsefe öğretmeniydi Nedim Hoca. Son sınıflara gidiyordu, onlara gelmiyordu. Öğrencilerin bir bölümü, gizli Kur'an kurslarına gidenlerdi çoğu, fiskosa girerek sinsice dikelmeye başladılar adama. ''Kendinize güvenin, Allah'a değil.'' demiş bir gün. Gavur Hoca'ya çıkmıştı adı okulda, kasabada. Eski okul, sonra lise müdürü bizim enişte pezevengi, polise duyurup komünistlikle suçlamış adamı. Bir akşam evde, yemekte övünerek söyledi pis herif. Müfettişler gelmiş okula. ''Gitti Nedim Bey.'' Tutuklamışlar bir ara. Uzun tatsız olaylar yaşamış adam. Yıllar sonra Ankara'da karşılaştı. İç Cebeci'ye yakın Fide diye bir yer açmış. Kitap kırtasiye satıyordu. Kendisi gibi Hataylı olan karısının da küçük bir kira geliri varmış Antakya'da. Basit, uyumlu bir yaşam içindeydiler. Çocukları yoktu, istemiyorlardı da. Ara sıra uğruyordu Muhsin. Çok saygı duyuyordu adama. Hiçbir örgütte değildi, olmamıştı Nedim Bey. Biraz içine kapanıktı. Tek tutkusu okumaktı. Fransızcası çok iyiymiş. Arapça, Farsça da biliyordu. Temel Marksist yapıtlardan çoğunu Fransızcadan okumuştu. Konuşurken ara sıra alıntı yapar gibi sözünü ederdi onların. Sürekli Le Monde okur, Türk basınını günü gününe izlerdi. İç dış olayların eleştirel gözlemcisi gibi düşünerek konuşurdu ağır ağır. İngilizcesi de varmış. Sinsi bir alayla bakıyor gibiydi dünyaya. Salih'i de götürüp tanıştırmıştı ya, pek yakınlık duymamıştı o. ''Tıkız bu adam'' dedi bir gün. Uygulamaya kıçını dönmüş. Tıka basa bilgiden çatlayacak. Uğramadı pek. Şimdi de bana uğramıyor. Ulan hergele, hangi cehenneme gittinse çık ortaya artık. Mülkiyelilere geldiğinde tanıdık kimse yoktu bahçede. Yemeğini beklerken çevreye bakınmaya başladı. Yukarı sette, diplerde bir masada, birisi kadın üç kişi konuşup gülüşerek yemek yiyorlardı. Adama baktı. ''Evet, oydu gene.'' Geçende de buradaydı. Ankara'ya atandı belki. Epey yıllar kasabada hükümet doktorluğu yapmıştı Saim Bey. Aylar önce yukarıda ilk gördüğünde çıkaramamıştı birden. Sonradan anımsadı. Kafayı çekip bağıra çağıra sövgülerle Allahsızlığını duyuran belediye doktoru. Dokunan yoktu herife. polisin istediği her raporu yazarmış. Karakolda dayaktan sakat kalanlara, bir günde ölen birine kaza raporu verdiği söyleniyordu. Allah'ı olur mu böyle herifin, diyorlardı. Yıllar sonra devrimci yayınları okuyup kafası gelişmeye başlayınca, o gençlik yıllarında adamın Tanrı'ya korkusuzca sövüp saydığını duymasının yarattığı şaşkın tepkiyle birlikte, çocukluğundan beri içine sinmiş küflü inançlarını daha o günler ırgalayıp oynattığını düşünmüştü. Ne de olsa yobazlara karşı ileri davranıştı işte. Bunda da kuşkuluydu epey süredir. Ara sıra fakülteye uğrayarak, daha çok da sinemaya, tiyatroya gidip yeni çıkan sol yayınları okuyarak geçiyordu günler. Haftada bir gizli buluşmalarda verilen bildirileri okuyor, ayda bir de ödentisini veriyordu. Bir akşam gizlice buluştukları biriyle Samanpazarı yöresinde bir apartmanın zemin katında yapılan o toplantının yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunun ayrımına, sonra poliste birinci şubede falakada patlamış ayaklarının acısıyla sessizce kıvrandığı hücrede yıllar boyu yaşanmış olaylar kafasından ağır ağır akıp geçerken varacaktı. Günlerden beri gecesi gündüzü belli olmayan bu hücrede dünyayla ilişkisi kesilmiş tutukluydu. Son sorgulamada sille tokatla kalmamış falakaya yatırmışlardı. Kaçıp saklanmış arkadaşlarını istiyorlardı. Kimsenin ne adını ne yerini falakada da vermemişti. Acılardan çok korkular ağır basıyordu. Ya ağzından bir şey kaçırırsaydı? Hücre kapısı açılınca ürpertisini bastırıp aldırmazmış gibi görünmeye çalıştı. Ablak suratlı bir adam uzanmıştı içeri. Anlamsız bir yüzle gözlerine dikip baktı bir süre. Renksiz bir sesle, ''Tulukçuların Hacı Bey'in oğlu sensin değil mi?'' Şaşaladı Muhsin. Onun yakını birileri de vardı bu dünyada. ''Evet.'' Sessizce baktı adama. ''Anneni babanı da perişan ettin. Yazık değil mi?'' Gene ne diyeceğini bilemeden kalmıştı Muhsin. ''Aklını başına topla, o aileye layık ol.'' Dönüp kapıyı çekerek gitti herif. Ne anlam vereceğini bilemedi günlerce. O günden sonra sorguya alınmadı bir daha da. Cezaevine geçip görüşmeler başlayınca annesinden öğrendi. ''Hüdayi Bey olmasa, polisin adıymış, çıldırıp durudum.'' demişti annesi. Sonra avukattan duydu ayrıntıları. Hüdayi Bey'i yıllar önce ilçede başkomiserken tanırlarmış. Adama yemin verdirmiş Remziye Hanım. Gidip Muhsin'i görecek, gelip sağlık durumunu yeminle dosdoğru söyleyecekti. Ayılıp bayılıyormuş, biricik oğlumu öldürdüler diye. Gördüm, aslan gibiydi. Duyumuyla biraz kendine gelmiş kadın. Bir ton paraya patlamış bu iş. Herif bedava yapacak değil ya, o yanını umursamıyordu da, iddianamede arkadaşlarına yüklü cezalar istenirken, savcının Muhsin'e düşük ceza istemi, o da kabarık bir ödemeyle elde edilmişti kuşkusuz, yüzüne açıkça kimse bir şey dememişti ama, örgütte fiskoslara neden oldu sanki. Savcı ona 6 yıl istiyordu. Öteki arkadaşları ki benzer durumda görünüyorlardı, 10 yıldan aşağı ceza istenen yoktu. Birkaçı da 20 yılın üstündeydi. Başka örgütlerde sokaklarda vurulanların dışında kalan gençleri de alçakça bir acımasızlıkla asmışlar. Yürekli atak kimi gençler Nurhak'ta, Kızıldere'de pusuya düşürülüp öldürülmüşlerdi. Tip yöresinden ayrılmış vurucu örgütlerin önce hiçbirine yanaşmayıp Salih'le sonunda girdikleri bu örgütte işçi çevrelerinden kopmamaya özen gösterilmişti. Toplanmak, duvarlara yazı yazmak, gereğinde bildiri dağıtmaktı yaptıkları. Arkadaşlarına karşı alınganlık gösteriyordu belki de. Az ceza alması konusunda iğneli bir söz etmemişti kimse. Poliste direnip konuşmaması olabilirdi asıl neden. Gene de bir suçluluk duygusuna kapıldığı oluyordu. Başlayan bu serüvende kafasına takılı kalan da tam ilişkilerinin gelişmeye başladığı o güzelim günlerde tutuklanıp dişçi Reyhan'dan ayrılması olmuştu. Ailesinin parayı bastırıp cezasına düşürmeye kalkışmasına sert tepki göstermemesi ondandı belki de. Söylemeye dili varmasa da içinden duyuyordu bunu. Salih haklıydı demek. Aşk dediğin başına belaydı devrimcinin. Tutukluluğunun ilk günlerinde Reyhan'dan ayrılması çok koymuştu doğrusu. Salih'in Filistin'e kampa gittiği söylentisi çıkmıştı. Daha da kızmıştı Salih'e. Onu niye almamıştı sanki? Cezaevindeyken kimseye soramamıştı Reyhan'ı. Tanıyan yoktu. Mektup yazmayı geçirdi birkaç kez içinden. Vazgeçti. Kıza bela olurdu polis bakarsın. Ara sıra kurduğu gibi ajan majan değilse. Başlayan o ilişkinin nereye varacağını o günler o da kestirememişti aslında. Dişlerinin bakımı, iyileştirilmesi için birkaç hafta gidip karşısına oturduğu günlerde içini saran heyecan, son gidişinde, bakım bitip de koltuktan kalkınca karşı koyamadığı bir itilime dönmüştü. Ayrılırlarken hep yaptığı gibi belli belirsiz bir gülümsemeyle Reyhan elini uzatmıştı ki toparlandı. ''Birlikte yemek yiyebilir miyiz?'' Sesinin titremesini önleyememişti. Hiç şaşırmış görünmedi Reyhan. ''Bekliyor muydu ne?'' Aynı ölçülü gülümsemeyle ''Olabilir'' dedi. Dünyaları bağışlamıştı sanki. O akşam buluştular. Bu heyecanlı başlangıca karşın uzunca bir süre, haftada, 10 günde bir buluşmanın, kiminde sert tartışmalı söyleşilerin ötesine geçmediği ilişkileri, yaşamı, örgütsel çalışmalarındaki gizli görev buluşmalarıyla Reyhan'la buluşup bir yerlere gitmek, konuşmak, tartışmak arasında bölünmüştü. İkincisi de birincisi kadar ağırlık taşıyan göreve dönüşmüştü sanki. Sosyopolitik düşüncelerinde yakınlık olsa da onların siyasal edimlerine, eylemlerine uzak, soğuk bakıyordu Reyhan. O konuda örtüşen tek yanları bile yoktu. Düşe kapılmış deli fişek serüvencilerdi Muhsin ve çevresi Reyhan'a göre. Kavga sınırına vardıkları olmuştu ama yeniden buluşmayı ikisi de unutmuyor, ilişkilerini bitirmeye, savsaklamaya kalkışmıyorlardı. Oysa ondan daha yumuşak çatışmalardan sonra nice kişiyle selamı bile kestikleri olmuştu. Hırsından çatlayacak gibi oluyordu. Aşık mı olmuştu şimdi bu aptal kıza? Asıl aptallık sende oğlum. Kızla konuşmaya siyasal konulardan başlamak çok gerekliydi sanki. Kendini önemseteceğini sandın. Yolda daha ilk günü Rüştü sana demedi mi kızın korkak, ürkek olduğunu? İşin tadını çıkaracağına devrimcilik ayaklarına kalkıştın. Buyur, yersin yemezsin. Önüne konan bu. Ne yapalım, yeriz biz de. Bu erkekçe tepkiden de tedirginlik duymuyor değildi. Karşısındaki dipdiri güzel kızla çene yarıştırmanın tersliği de ortadaydı. Erkeklikten uzak, ibne mibne sanmasın kız beni. Reyhan'ın geç saatte ayrılabildiği işinden yorgun argın geldiği bir akşam gittikleri yemekte çok sevdikleri kırmızı şarap içtiler uzun süre. İkisi de pek istekli değildi siyasal konulara girmeye. Tek tük sinemalardaki filmlerden, sergilenen oyunlardan söz ediyorlardı. ''Niye bana uzak duruyorsun?'' Muhsin'in pat diye söyleyiverdiği söze başını kaldırıp şaşırmış gibi baktı Reyhan. Sonra o her zamanki gülümsemesini dudak kıvrımlarına oturtup dikeldi yavaşça. ''Anlamadım'' dedi. ''Nasıl yakın olacağız? Aramıza o kadar gereksiz şeyleri tıkıştırıyorsun ki.'' Yutkunup kaldı Muhsin. Bir şeyler aranıyordu. Pat diye, ''Daha evimi bile görmedin. Gidelim mi bu akşam?'' Hele son sözü nasıl söylediğini bilmiyordu. Ama söylemişti. Aynı gülümseyişle baktı Reyhan. ''Bu akşam olmaz'' dedi. ''Çok yorgunum. Şu nefis şaraptan kurtulabilsem hemen gidip yatmak istiyorum.'' Gözlerini ağırca kapatır gibi yaptı gülümseyerek. ''Bırakılır mıydı artık?'' Hemen aldı Muhsin. ''Yarın?'' ''Yarın olsun, bakalım.'' Kadehleri boşalmıştı. Kalktılar. Çıkarlarken durgundu ikisi de. Ortada bir doyumsuzluk, bir yarım kalmışlık vardı sanki. Yaklaşan otobüse koşarken, ''Hadi iyi geceler.'' dedi Reyhan. ''Yarın erken çıkacağım sanırım. Telefonlaşalım.'' Kız uzaklaşıyordu ki dimdik, biraz da soğuk bir sesle, ''Seni seviyorum, biliyor musun?'' dedi Muhsin. Gene gülümsedi Reyhan. ''Onu da yarın konuşuruz.'' İkinci ayrımın sonu, sayfa 25.